4 Kasım 2015 Ayrım 6 Anayasa ve Danıştay Kararları. Anayasa, süslü sözlerden oluşan bir siyasal belge değildir. Hukuk kurallarını toplumun içinde bulunduğu koşullardan sıyırıp, maddeler, fıkralar, bentler yığını olarak soyutlarsak, toplumu sadece durgunluğa ve tutuculuğa sürüklemiş oluruz. Anayasaya konuluş amaçlarına uygun bir uygulama gücü vermek, biçimsel kurallar ile toplum yaşantısının çatışma, çelişme ve uyumlarını izlemekle mümkündür. Anayasanın konulduğu anda eskiyen kurallarına canlılık vermek, bir özdeyişle onu raftan köye indirmek, öncelikle anayasa kuruluşlarına, kamuoyuna ve anayasanın tüm uyanık bekçilerine düşen bir tarihsel görevdir. Bugün anayasa, konuluş kurallarına aykırı bir tutum içerisinde, kendi özüyle çelişmeli bir uygulama içerisindedir. Anayasa, kendi koşullarına özgü biçimde yabancılaşmış, anayasaya aykırı davranışlar giderek anayasanın yerini alan bir alışkanlık niteliğine bürünmüştür. Anayasayı yaşatmak, öncelikle siyasal partilerin temel göreviyken, bu görev bugün Danıştay'ın omuzlarına yüklenmiştir. İdarenin 1961 anayasası ile çelişen eylem ve işlemlerini bir bir denetleyen bu yüksek mahkeme, bugün birçok çevrelerin tek hedefi olmuştur. Bu çatışmaların temel nedeni, anayasa düzeniyle çelişen ve bu anayasayı egemen çevrelerin sınırsız iktidarına karşı çekilmiş bir duvar olarak gören çevrelerin yasa dışı davranışlarıdır. 1961 anayasası yeni bir devir açmıştır ve de bu anayasa yeni ilkeler ve kurumlar getirmiştir. Temel sorun, bu anayasa devrimini tüm koşul ve sonuçlarıyla benimsemek ya da benimsememektir. Tartışma bu noktadan başlamıştır. Hukuk Devleti. Anayasanın Cumhuriyet'in niteliklerini sıralayan ikinci maddesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan milli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu belirtilmiştir. Hukuk devleti kavramı ise kapsam ve ayrıntılarında çeşitli görüşler olmakla birlikte bir takım öğelerin, parantez içinde unsurların varlığı ya da yokluğu ile tanımlanabilmektedir. Bütün dünya hukukçularının benimsediği bu ögeler, kanuni idare esası ve yargı denetimidir. Yargı denetiminin genişlemesi ise ancak hukuk devletinin gelişiminin belirtisi sayılmaktadır. Aksine, yargı denetiminin daraldığı, idareye mutlak takdir yetkisinin tanındığı yönetimlerse hukuk devleti kavramıyla bağdaştırılmamaktadır. Anayasa koyucu, bu temel ilkeye dayanarak idarenin her türlü eylem ve işlemleri, hiçbir halde yargı denetiminin dışında bırakılamaz diyen ünlü 114. maddeyi getirmiş ve gerekçesinde birçok kanunlarımızda o kanunlara ilişkin idari kararlara karşı kazai müracaat yollarının kapatılmış bulunduğu bilinen bir vakadır. Bu gibi hükümlerin hukuk devleti anlayışına aykırılığı aşikar olmakla birlikte mahkemeler bazı tereddütlerden sonra açılan davaların reddi yolunu tutmuşlardır. Bundan böyle geçmiş tatbikata hiçbir veçile yer ve imkan vermemek maksadıyla yeni anayasada bu maddenin sevki zaruri görülmüştür. Dipnot: Öztürk Kazım, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 1966, sayfa 3158-3162. Denilerek idare hukukuna ilişkin bu ileri adımın açıklanması yapılmıştır. Bu madde karşısında yurttaş idarenin her türlü eylem ve işlemini yargı merciğine götürebilmektedir. Danıştay tartışmalarının ikinci kilit noktası bir hukuk devletinde yargı denetimini zorunlu sayıp saymamaktadır. Bir anayasa hukuk devleti ilkesini taşıyorsa bunun zorunlu sonucu yargı denetiminin kabulüdür. Bu noktada başka görüş hukuksal değildir. Ancak anayasal miyopluktur. Anayasamızın egemenliğe ilişkin dördüncü maddesinde egemenliğin yetkili organlar eliyle kullanılacağı belirtilirken, bu organlar 5 ve 7. maddelerde yasama ve yargı olarak sınırlanmaktadır. Yürütme organı egemenliğin kullanılmasında yetkili değildir. Anayasanın 6. maddesinde yürütme, kanunlar çerçevesinde yapılması gereken bir görevdir. Yasama organı yasa yaparken, nasıl Türk ulusu adına kurallar koyuyorsa ve nasıl ulusun kaderiyle ilgili kararlar alabiliyorsa, yargı da yetkili organ olarak Türk ulusu adına karar vermektedir. Anayasamızın bu yapısal özellikleri ortadayken, Türk ulusu adına karar veren Danıştay'ı yetkisiz saymak ciddi bir hukuksal eleştiri değil, ancak bir teşkilat-ı esasiye mürteciliğidir. Düzenli idare ancak yasalara saygı ile tutarlılığa kavuşur. Danıştay'ın neden bu kadar sık yürütmeyi durdurma kararı verdiğini araştıranlar, bunu demokrasiye olan saygılarından dolayı yapıyorlarsa, yurttaşların da Danıştay'a neden bu derece sık başvurduklarını incelemek zorundadırlar. İdarenin istikrarını, parantez içinde tutarlılığını sağlamak, öncelikle idareye düşen bir görevdir. Her nedenin bir sonucu vardır. Kamu otoritesinin bu derece amacına aykırı olarak kullanıldığı bir ülkede bu yasa dışı eylemlere başvuranlar mı yoksa bunu tespit edip iptal edenler mi sorumlu olurlar? Buna cevap vermek gerekir. Bu koşullar karşısında anayasaya saygılı bir hukukçu idareye bu anayasaya uymanın gereğini anlatır. Bunun dışında anayasa ilkeleri ve hukuk kavramları ortadayken Danıştay'ı yetkisiz saymak, mahkeme kararlarını dinlememeyi bir alışkanlık haline getirmiş olanların yüce divanlık suçlarına yol göstermek anlamına gelmekten öteye bir anlam taşımamaktadır. Ciddi bir hukukçunun gerçekten sorumluluk duyacağı konu işte budur. Yoksa anayasal görevini yapan Danıştay'ı soyut nedenlerle eleştirmek değil. Bir eski anlayış. Yargı denetimini çaresiz kabul eden, gözüken bazı çevreler, Danıştay'ın her işe karıştığı ve çok sık yürütmeyi durdurma kararları verdiğinden yakınmaktadırlar. Bu eleştiriler de hukuksal temelden yoksundur. Hükümet tasarrufları denilen ve yargı denetimi dışında bırakılan tasarruf çeşitlerinin Türk hukukunda kabulünü isteyen bu çevrelerin ya hükümet tasarruflarının anlamını bilmedikleri ya da bu kavrama idare hukuku dışında bir anlam verdikleri sonucu ortaya çıkmaktadır. Çünkü hükümet tasarrufları kavramına göre hükümetin bir kısım tasarrufları nitelik ve yapılarından doğan özellikleri dolayısıyla önceden konulmuş kurallara bağlı olmazlar. Bu çeşit tasarruflar idarenin hukuka bağlılığının istisnalarıdır. Dipnot: Giritli İsmet, Hükümet Tasarrufları, 1958, sayfa 10. Bu işlemler için yargı yoluna başvurulmaz. Bunlar yargının denetleyemediği ayrıcalıklı tasarruf çeşitleridir ve demokratik hukuk devletlerinde artık silinmiştir. 1961 Anayasası 114. maddesinde hükümet tasarruflarının Türk hukukunda bulunmayacağını, idarenin hiçbir eylem ve işlemi, hiçbir halde yargı mercilerinin denetimi dışında tutulamaz derken açıklamış oluyor. Olağanüstü siyasal ortamlarda, sıkı yönetim sürelerinde bile kısılmayan bu yetki, 114. madde yürürlükteyken bu maddenin hükümet tasarruflarını kaldırmadığı gerekçesiyle elden alınacaktır. Danıştay'a bu açıdan yöneltilen eleştirilerin de hukuksal olmadığı açıktır. Siyasal iktidar, yargı denetiminden kurtulmanın yolunu aramaktadır. Kamu yararı ve idare. İdare her türlü eylem ve işleminde kamu yararı amacını temele almak zorundadır. Bu kural sadece idare için değil, aynı zamanda yasama organı için de geçerlidir. Anayasa Mahkemesi bir kararında, kamu yararı düşüncesi olmaksızın herhangi bir yasanın kabul edilemeyeceğini açıkça belirtmiştir. Dipnot: Azgur Fuat, Anayasa Nizamı, 1969, sayfa 62. Danıştay dava konusu idari işlemleri, parantez içinde maksat, unsuru yönünden karara bağlarken, İşlerin kamu yararı amacını taşıyıp taşımadığını incelemektedir. Eğer işlemde kamu yararına aykırı bir amaç görürse, işlemi iptal etmektedir. Yargı organlarının, idarenin işlerindeki kamu yararını incelemesi, siyasal iktidarı son derece tedirgin etmektedir. Bu çevreler, Danıştay'ın bu yetkisine karşı, idarenin mutlak takdir yetkisini savunmaktadırlar. Hükümet tasarruflarını ve idarenin mutlak takdir yetkisi, hukuk devletlerinin değil, polis devletlerinin özlediği silahlardır. Kamu otoritesi, idarecilere kamu esenliği, kamu yararı için verilmiştir ve de bu amaçla sınırlıdır. Bu amaca uyulup uyulmadığının denetim yeri yargı organlarıdır. Elindeki yetkiyi kamu yararı amacıyla kullanan bir idare, yargı organlarından kuşku duymaz, duymamalıdır. Hukuka bağlı devletlerde yargı organları idarenin her türlü eylem ve işlemini, anayasa, hukuk kuralları ve de kamu yararı süzgeçlerinden geçirir. Bundan korkmak neden? Gün ışıyor. Bir güldürü dergisi Türk vatandaşını şöyle tanımlamaktadır. Türk vatandaşı, İsviçre hukukuna göre evlenen, Alman usul kanununa göre yargılanan, İtalyan Ceza Kanunu'na göre cezalandırılan ve İslam hukukuna göre gömülen kişidir. Yabancı hukuk sistemleri, Türk toplumunun yasaları oldukları andan başlayarak ulusallaşırlar. Yasaların getirdiği temel çerçeveyi ulusal koşullar ile doldurmak gerekir. Medeni kanunun birinci maddesi bu endişeyle kanundan sonra örf ve adeti kaynak alarak kabul etmiştir. İdare hukukunun ise tüm hukuk dalları içinde en çok ulusal özellik taşıması gereklidir. Türk idare hukukunu Danıştay, Türk hukukçuları idare hep birlikte geliştireceklerdir. Doğaldır ki Danıştay kararları bilimsel açıdan eleştiriye açıktır. İdare hukuku böylece gelişecektir. Bilimsel açıdan bu eleştiriler yapılacak yerde Danıştay'a ve anayasanın temellerine saldırmakta görüşlerini Türk anayasasına dayandıramayanlar sık sık idarenin işleyiş koşulları ayrı olan ülkelerden örnekler getirmektedirler. Artık gün ışımaya başlamıştır. Anayasayı uygulamak için binbir dereden su getirenlerin kovaları delinmiştir. Bu anayasa yürürlükteyken yargı denetimine katlanmak zorundadırlar. Milliyet, 15 Temmuz 1969. Dernekler ve siyaset. 27 Mayıs ihtilalinden bu yana bir oluşum içerisindeyiz. Eski köye yeni adet istemeyen bir toplumda, çağdaş ilkeleri kapsayan bir anayasa ile çoğu bu anayasanın gerisinde kalmış yasalar sık sık çelişip çatışmakta, böylece çağdaş anayasaya rağmen eski hukuk anlayışı siyasal yaşantıya egemen olmaktadır. İdare eski hukuk kurucularının tutuculuğundan kurtulamamış, siyasal iktidar özellikle yargı organlarında karşı şüphe ve düşmanlıkla anayasaya aykırı, fiili bir düzenin doğmasına yol açmıştır. Demokrasi, anayasa, hukuk devleti sözcüklerinin arkasında anayasa ve hukuk dışı bir düzensizliğin temeli atılmıştır. Anayasa, ona yabancı ellerde eylemsel geçerlilik kazanamamış, sosyal haklar ve ödevler bölümündeki ilke ve güvenceler bir yana, anayasanın düşünce özgürlüğü, tutuklama ve basın özgürlüğüne ilişkin açık hükümleri çiğnenmiştir ve çiğnenmektedir. Anayasaya aykırı tutum ve davranışta hukuk tarihimizin artık müzelerine kalkması gereken yasa ve yönetmelikler dayanak noktaları olarak kabul edilmiştir. Özel hukukta bir yasa hükmünün açık hükmünden kurtulmak amacı ile başka yasa hükmüne dayanılarak yasaların yasakladığı bir sonuç elde etmeye kanuna karşı hile denmektedir. Anayasaya karşı hile. Türk anayasa uygulamasında bu kural, anayasanın açık hükümlerinden kurtulmak amacı ile başka yasa hükümlerinden yararlanarak anayasanın yasakladığı bir sonuç elde etme biçiminde tanımlayabileceğimiz anayasaya karşı hile niteliğine bürünmektedir. Anayasanın 132. maddesi uyarınca Danıştay kararlarına uymak zorunludur. Ancak Danıştay Kanunu'nun 95. maddesine dayanılarak anayasanın açık buyruğu çiğnenmektedir. Anayasanın 22. maddesine göre kitap toplatmak anayasaya aykırıdır. Ancak ceza muhakemeleri usulü kanununun 96. maddesiyle kitaplar toplanmaktadır. Anayasanın 20. maddesindeki düşünce özgürlüğü güvencesine rağmen aydın ve düşünürler polisçe izlenmekte, tutuklanarak cezaevlerine yollanmaktadır. Ve bütün bunlar demokrasi ve hukuk devleti adına yapılmaktadır. Anayasanın ön sözünde, demokratik hukuk devletinin bütün hukuksal ve toplumsal temelleriyle kurulması için anayasanın hürriyete, fazilete ve adalete aşık evlatlarının uyanık bekçiliğine emanet edildiği belirtilmektedir. Gerçekten demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları siyasi partiler anayasa hükümlerini değiştirmek için el birliği yaparlarken geçmiş 9 yılda anayasayı ve ulusal çıkarları savunanların başına gençlik örgütleri gelmiştir. Gençlerin istikbal endişesi, polis kurşunu ve de hapis korkularına rağmen giriştikleri çabalar, yasa dışı yollarla önlenmek istenmektedir. Bu yazımızda, dernekler ve siyaset konusunun yasal özelliklerine değinerek, bu konudaki anayasa ve hukuk dışı eğilimleri ortaya koymaya çalışacağız. Bir kanun ki, 28 Haziran 1938 tarih ve 3512 sayılı Cemiyetler Kanunu'nun 13. maddesi şu hükmü taşımaktadır. Talebe cemiyetleri her ne şekilde olursa olsun siyasetle iştigal edemezler. Yine aynı yasanın 3. maddesi üyelik koşullarını saptarken, cemiyetlere aza olacakların medeni haklara sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmaları lazımdır. Ancak siyasi cemiyetlere aza olabilmek için mebus seçmek hakkına haiz olmaları şarttır demekte ve böylece cemiyetler kanununa göre siyasal cemiyet kavramı da ortaya çıkmaktadır. Bu iki maddenin birlikte yorumlanmasından cemiyetler kanununun siyasetle iştigali yalnız öğrenci dernekleri için yasakladığı, bu derneklerin dışında siyasal amaçlı derneklerin kurulabileceği sonucu çıkmaktadır. Dipnot: Soysal Mümtaz, Derneklerin Siyasetle İştigali, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 23, Numara 3, Sayfa 230. Cemiyetler Kanunu'nun yine 15. maddesinde siyasi partilerden başka cemiyetler birden fazla mevzu ile uğraşmazlar denilerek siyasal partiler dışında siyasal amaçlı derneklerinde var olabileceği dolaylı biçimde belirtilmektedir. Bu koşullarda yasanın uygulanabilmesi için siyasal olan ve olmayan kavramların yasada tanımlanması ve yasanın bu tanımlara dayanılarak uygulanması gerekir. Örneğin, Hukuk Fakültesi Öğrenci Derneği, Avukatlık Kanunu dolayısıyla bir siyasal parti ile çatışsa ya da Orman Fakültesi Öğrenci Derneği, orman suçlarının affı ile ilgili anayasa değişikliği konusunda partileri suçlasa ve bu değişikliğe engel olabilmek için de bir eyleme girişse, siyasetle iştigal mi etmiş olacaktır? Siyasi partilerin gençlik konusundaki tutumlarını eleştiren ve bunun için mücadele eden bir gençlik örgütünün bu çalışmalarını siyasetle iştigal mi yoksa olağan bir çalışma olarak mı niteleyeceğiz? Bu soruların cevabını Cemiyetler Kanunu'nda bulmak mümkün değildir. Cemiyetler Kanunu'nda rastlayamadığımız bu tanıma 13 Temmuz 1965 tarihli Siyasi Partiler Kanunu'nda yer verilmiştir. Siyasi Partiler Kanunu'nun ikinci maddesine göre, dernekler belli bir siyasi partiyi desteklemek veya desteklememek veya siyasi partiler arasında işbirliği sağlamak veyahut Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği veya mahalli idareler veya muhtarlık veya ihtiyar heyeti seçimlerinde belli adayları desteklememek yahut bunlar arasında işbirliği sağlamak amacıyla kurulamazlar. Nasıl siyaset? Görülüyor ki siyasi partiler kanununda siyasetle iştigal partilerin seçim çalışmalarını kapsayan bir anlam ve genişlik taşımaktadır. Bir partinin seçim çalışmalarına yardım etmek ya da seçilme koşullarını güçleştirmek gibi seçim derneklerinin dipnot kurulması yasaklanmaktadır. Dipnot: Perinçek, Doğu, Türkiye'de Siyasi Partilerin İş Düzeni ve Yasaklama Rejimi, Ankara 1968, sayfa 50-51. Siyasetle iştigalin tanım ve ölçüsünün bu maddenin tanımı ile sınırlı ve ilintili olması gerekir. Bunun dışında siyasetin nerede bitip, siyaset olmayanın nerede başlayacağı saptanamaz. Siyasi Partiler Kanunu'nun bu tanımına göre, gizli ve açık amacı seçme ve seçilme işlemlerine özel siyasal amaçla ve bir parti yarar ve zararına katılan seçim derneklerinin kurulmaları, siyasetle iştigal kavramına girmektedir. Gerçekten Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Ankara Toplu Basın Mahkemesi'nin bir mahkumiyet kararını bozarken kararının gerekçesinde şu görüşü benimsemektedir. Bir olaya münhasır kalan bildirideki düşüncenin, derneğin siyasetle iştigal kastına müsbet bir eylem ve hareket niteliğinde bulunmadığı. Dipnot: Resmi Kararlar Dergisi, Yıl 3, Sayı 5-6, Sayfa 110-111, 20-12-1967 gün, Esas 5429, Karar 6867. Yasaklanan eylem sürekli biçimde siyasal partilerin seçim çalışmalarına katılmaktır. Siyaset ile iştigal kavramını genişletmek ve yurt sorunlarındaki her türlü düşünce ve kanaati de kapsayacak bir sınıra sürüklemekse, anayasamızın düşünce özgürlüğü maddesini ortadan kaldırmak demektir. Gerçekten memurların görevleri gereği konuşmadıkları bir ülkede bir de gençlik örgütleri susturulursa, demokrasi kimin demokrasisi ve düşünce özgürlüğü kimlerin özgürlüğü olacaktır? Kaldı ki, anayasamızın 20. maddesiyle herkese düşünce ve kanaat özgürlüğü sağlanmış ve yurttaşlar bu düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim ile veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklayabilir veya yayabilir hükmü bir temel ilke olarak anayasada yer almıştır. Maddede kullanılan başka yollarla, toplu olarak ifadesinin en belirgin örneği derneklerdir. Dernek kurma hakkı ise anayasanın kişinin hakları başlıklı 2. bölümünde 29. maddede yer almaktadır. Ancak bu iki anayasa hükmünün Türkiye'de bugün herhangi bir yönetmelik ve bakanlık işlemi kadar geçerliliği yoktur. Yine anayasanın 8. maddesine göre anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Dernekler hakkında dava açan Cumhuriyet savcılarının kendilerini önce anayasa hükümleriyle bağlı hissetmeleri gerekir. Cumhuriyet savcıları görevlerini anayasanın temel ilkelerine ve eşitlik kurallarına uyarak yerine getirmek zorundadırlar. Cemiyetler Kanunu'nun 10. maddesine göre, merkezi yurt dışında olan bir cemiyetin Türkiye'de şubesi açılamaz. Arzu ulusal maksatlarla cemiyet kurulamaz. Türkiye'de bazı özel dernekler arzu ulusal derneklerden değil midir? Öyleyse neden Cumhuriyet savcıları bu dernekler hakkında dava açmazlar? Nerededir yasaların uygulanmasında bu derece titiz savcılarımız? Siyasi Partiler Kanunu'nun 107. maddesine göre partilerin askerliğe, savunma veya sivil savunma hizmetlerine girişmeleri yasaklanmışken, siyasi partiler büyük kentlerde komando kamplarında binlerce milis yetiştirirken nerededir savcılar? Kutsal tapınaklar parti karargahı olarak kullanılır. Devlet radyolarından Muhammed düzeni özlemleri dile getirilirken nerededir laik devletimizin cumhuriyet savcıları? Esas, iki nokta üst üste, anayasa. Eski yasalar üzerlerinden gelip geçilmeyen eski yollara benzerler. Eğer yeni, çağdaş bir anayasa yürürlükte ise, tüm yasaları bu yeni anayasaya göre yorumlamak ve uygulamak gerekir. Çünkü topluma yön verecek en büyük yasa, hukuksal ve toplumsal yönü çizmiş, eski, küçük ve dar yollar yerine büyük ve ışıklı caddeler açılmıştır. Türkiye'de polis vazife ve salahiyetleri, sansür nizamnamesi, Türk Ceza Yasası'nın 141 ve 142. maddeleri gibi Cemiyetler Kanunu'ndaki görüşler de artık yeni anayasa ile bağdaşamamaktadır. Bugünkü demokratik aşamamız 200 yıllık savaşların bir sonucudur. Partiler kurulmuş, devirler değişmiş, ihtilaller yapılmış, devlet adamları asılmıştır. Bu aşamanın değerine inanmak ve demokratik anayasamızı her türlü açık ve gizli saldırıdan korumak gerekir. Milliyet, 14 Ekim 1969. Ayrım sonu.